Sayfa 1. Ayrım 1. 1. Araştırmaların tarihi. 1. Avrupa'da halk edebiyatı çalışmaları tarihi. 1.1. İlk çalışmalar, ilk eğilimler. Halk edebiyatı araştırmalarının tarihi, halk edebiyatı ürünlerinin yaratılış, üretiliş veya yazıya geçiriliş tarihine göre son derece yenidir. Halk edebiyatının bilimsel bir araştırma alanı olarak bilim dünyasının dikkatini çekmesi, onun insanlık tarihinde ve zihniyetinde edebiyatın bir parçası olarak değerli görülmesiyle ve edebiyat tarihine eklemlenmesiyle ortaya çıkmış değildir. Anakara'daki klasik edebiyat tarihlerinin uzun yüzyıllar boyunca üreticilerini, sanatçı, üretimlerini edebiyat eseri, sanat eseri olarak kabul etmediği bu alan, bir başka disiplinin doğuş süreçlerinde değerli görülmüş ve araştırılmaya başlanmıştır. Bu disiplin folklordur. Bu nedenle bütün dünyada halk edebiyatı çalışmalarının tarihi ile folklor çalışmalarının tarihi doğal olarak paraleldir. Folklor terimi ve disiplini Avrupa'da sosyal ve kültürel hayatın değişim ve dönüşüm süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. Bu nedenle gerek dünya folklor çalışmalarının gerekse herhangi bir ulus veya bölgenin folklor çalışmalarının eğilimlerini kavrayabilmek için Avrupa'da folklor disiplininin doğuşunu hazırlayan şartların iyi anlaşılması son derece önemlidir. Avrupa folklor çalışmalarını doğuran şartların temelinde 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alarak Orta Çağ'ı kapatmasıyla konulabilir. Avrupa bilim tarihinin skolastik dediği ve bütün olumsuz sıfatları yüklediği bu çağdan çıkışın ilk adımı İstanbul'un Türklerin eline geçmesiyle biçim değiştiren Doğu ticaret yolunun denizde aranmasıyla atılmıştır. Avrupa anakarasından okyanusa açılarak önce kara derili Afrika, sonra da kızıl derili Amerika yerlileri sayfa 2 ile karşılaşılan Avrupalı gezginler, maceraperestler, tüccarlar, misyonerler, bilim adamları ve savaşçılar önce bu ilkel varlıkları tanımaya çalıştılar. Sonra da onların aynasından kendi ilkel dönemlerini görmeyi denediler. Giuseppe Cocker'ın The History of Folklore in Europe, Avrupa Folklore Tarihi, parantez içinde 1981 adlı öğrencilerimizle birlikte yapmakta olduğumuz çeviri çalışması henüz bitmemiş olan önemli eseri ve bu eserden İlhan Başgöz tarafından alıntılanan veya yorumlanan parantez içinde 1992 bilgilerle birlikte kimi yerli ve yabancı kaynaklarla çoğu Fransızca hazırlanmış birçok web sitesinden yaptığım özetlemelere göre parantez içinde sayıların çokluğu nedeniyle bu sitelerin kaynakçada göstermek mümkün olamamıştır. İlkerlerle kurulan ilk teması takip eden ve Avrupa'da folklor disiplininin doğuşunu hazırlayan ve zihniyet değişimlerini hızlandıran çalışmalar arasında şunlar zikredilebilir. 16. yüzyılda yaşayan Fransız aydını Michel Montaigne, parantez içinde 1538-1582 Denemeler Essays adlı ünlü eserinde Cocker'ın görüşüne özellikle Jean de Lery tarafından 1578 yılında yazılan Brezilya ve Amerika topraklarına Seyahatin Hikayesi adlı eserin etkisinde kalarak Brezilya yerlilerinden soylu vahşi olarak övgüyle söz eder. Cocker'ın alıntıladığı biçimiyle Denemelerin birinci kitabında Montaigne yerliler hakkında aynen şunları söyler. İlkeli yöneten kanunlar bizimki kadar yıpranmış değildir ve onlar öylesine bir saflık içerisindedirler ki zaman zaman onları bizlerden daha iyi yargılayabilecek insanların döneminde tanınmamış olmak canımı sıkar. Onlar bizim deneyimlediğimiz böylesine saf ve basit bir doğallığı ne tahayyül edebilirler ne de inanırlar. Plato'ya demek isterdim ki orada bir ulus var ki ne trafikleri, ne alfabeleri, ne de matematiği biliyorlar. Hatta onların dilinde yargıç anlamına gelebilecek bir kelime bile yok. Politik bir düzenleri, kölelik gelenekleri, zengin ya da fakirleri, anlaşmaları ya da miras hukukları, ayrımcılıkları, işgalleri, akrabalık ilişkileri, giyim kuşamları, tarımları, metalleri, şarap ya da biraları bile bilmeyen bir toplum. Dillerinde yalan söylemek, aldatmak, ikiyüzlülük, hırs, kıskançlık, iftira ve affetmek gibi kelimelere rastlanmaz. Parantez içinde 16. Bu ve bunu benzeri duygusal yazılar kısa sürede ilkellerin ve ilkellerle benzer otantiklik içinde görülen Doğu milletlerine yönelen yoğun bir ilgiye dönüşür. Bu dönemde Avrupa'da yoğunlaşan dini kurumların eleştirisi ve Hristiyanlık öğretisine dayanan ümmet kültürünün sorgulanması, diğer dinlere ve kültürlere karşı bir hoşgörü ortamı yaratır. Bu dönemde doğan hümanizm akımı, ilkellerin yanı sıra uzun yüzyıllar boyunca Haçlı yaklaşımlarıyla ötekileştirilen yakın doğu toplumlarına karşı da daha hoşgörülü yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlar. Avrupalı gezginlerin bu dönemde kaleme aldıkları seyahatnameler, gerek gördükleri bölgelere ve insanlara karşı hümanist bir merakla kaleme alınmaları, gerekse yeni ilgi gören folklorik öğelerden söz etmeleriyle dikkat çekmektedir. Bu dönemde Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden doğuya seyahat eden Avrupalı yazarlar, tüccarlar ve misyonerler yerli halkın dil, edebiyat ve kültür ürünlerine dikkatlerine yöneltmişler ve önemli derleme ve aktarma çalışmaları yapmışlardır. Avusturyalı gezgin Hans Dispem, parantez içinde 1520-1589, 16. yüzyılın ortalarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye'ye yaptığı seyahat sırasında aldığı notlar, İstanbul ve Anadolu'ya seyahat günlüğü, parantez içinde 1987 adıyla yayımlanmıştır. Gezgin, eserinde kimi zaman nesnel, kimi zaman öznel bir üslup kullanarak İstanbul ve Anadolu halk, sanat ve geleneklerinden söz etmektedir. Pieter Deli Valerino, parantez içinde 1586-1652, 1650 yılında yayımlanan Vecchi di Pietro della Valle il Pellegrino adlı eserinde Türk, Fars ve diğer Asya halklarının din, töre ve törenlerinden Montaigne Vary bir üslupla söz eder. Türkiye, İran ve Hindistan'a 6 seyahat yapan Jean Barrister Taverner, parantez içinde 1605-1652, Jean Battista Taverner'ın 6 seyahati Les Six Voyages'lı Jean Battista Taverner adlı eserinde benzer bir dille Türk, İranlı veya Hintli halkları, yani doğuyu anlatır. Francis Anthony Gallant, parantez içinde 1646-1715 Binbir Gece masallarını Res Millis et Un Nuits adıyla 1704 yılında Fransızcaya çevirir. Yayımladığı dönemde büyük bir etki uyandıran bu kitap Avrupa masal tarihinde önemli bir yere sahiptir. La Fontaine, parantez içinde 1601-1695 şiir diliyle yazdığı hayvan masallarının, parantez içinde Fables, çoğunu Hintli Bitpey'nin Kelile ve Dinme adlı eserinden aldığını söyler. Parantez içinde Başgöz 2002, 2.3-2-3 Kokiara 1981, 2.40'tan. 16. yüzyılda güçlenen hümanizm akımı, yeni keşif ve icatların da etkisiyle Avrupa insanını seyahat etme, araştırma duygularını kamçılıyor. Böylece Avrupa'da öteki kültürlere ve insanlara daha nesnel bakabilen bir aydın kitle yetişir. Aynı aydın kitle, ümmete dayalı siyasal ve kültürel tercihlerin yerine ulusa dayalı terminolojileri geliştirmeye başlar. Bu dönem aydınının tamamı ilkellere ve folklore olumlu bakmaz ise de ilkeller ve Doğu ulusları üzerine yapılan çalışmalar Avrupa'nın geçmişine duyulan merakın günden güne artmasını sağlar. Bu dönem çalışmalarının kurumsal çerçevesi şöyle kurulur. Amerikalı ilkeller ve Doğu halkları gibi Avrupa'nın da bir ilkel dönemi vardır. Bu dönemi araştırmak Avrupa'nın soylu vahşi ruhunu ortaya çıkarmak için gereklidir. Avrupa'nın soylu vahşi ruhu, Avrupalıların ilkellere en fazla benzeyen, köylülerin ve halk olarak nitelenen, okuma yazma bilmeyen alt gelir ve kültür gruplarının arasında aranmalıdır. İşte bu yaklaşım Avrupalı aydınlarının başlangıçta ilkellere yönelen merakının kendi içine dönmesini sağlar. Böylece Avrupa halk kültürü ile ilkelleri karşılaştıran ilk öncü çalışmalar ortaya çıkar. Kokiara'nın kitabında etnofolklorist olarak nitelendirdiği Mark, sayfa 4. Lescarbert, parantez içinde 1580-1630, Yeni Fransa'nın tarihi Histoire de la Nouvelle France adlı eserinde Amerikan yerlilerinin adetlerini Gaskonya köylülerinin adetleriyle karşılaştırır. Kanadalı bir Fransız misyoneri olan Jesuit papazı Joseph Francois Lafitau, parantez içinde 1681-1746, Amerikan vahşilerinin adetleri Moqueurs des Sauvages Americans Cooperants aux Morts des Premiers Temps adlı eserinde Amerika yerlilerinin dinlerindeki kimi inanç ve törenleri başka ilkel dinlerde Homer destanlarında ve Musa Musevilerinde de bulunduğunu söyler. Lafitau'nun dönemi için oldukça yeni olan ve kaynağı Helenistik dönemdeki tanrılarda ölen kralların niteliklerini, mitlerde ise tarihi olayların bozulmuş biçimlerini bulan Eumeter teori ve ilahi ve diğer olguları tanrılarda kişileştiren alegorik teori, parantez içinde Günay 1992-9-10 bağlamlarından alan bu görüşü kendinden sonra gelen aydınlanma dönemi aydınları etkilediği gibi, parantez içinde Başgöz 2002, ulusçu folklor paradigmasının kurucularından Johann Gottfried von Herder'den, parantez içinde 1744-1803 başlayarak Max Müller, parantez içinde 1823-1900 ve tarihi yeniden kurmacı, karşılaştırmacı veya difüzyonist, parantez içinde yayılmacı çalışmalar yürüten birçok folklor görüşünün doğması ve gelişmesini sağlayacaktır. İlhan Başgöz'ün de yorumladığı gibi, parantez içinde 2002-3, gerek sömürgelerdeki yerlilerin, gerekse Avrupa köylüsünün kültürü üzerine yapılan çalışmalar, yukarıdaki örnekler gibi olumlu bir düzeyde yürümemiştir. Kendi din anlayışlarına uymayan dini inanç, ritüel ve uygulamaları şiddetle eleştiren ve cezalandırılmasını isteyen akımlar da folklore eğilmiştir. Örneğin Katolik karşıt reformcular 16. yüzyılda büyücülere, sihir yapanlara ve puta tapanlara saldırırken onlara inanış ve geleneklerine değinmiş, kitaplarına onları almak zorunda kalmışlardır. Tıpkı daha önce sihir yapanlara ve büyücülerle savaşırken Engizisyon mahkemelerinde el kitabı haline gelen ve binlerce zındık dinsizi ölüme yollamaya temel olan Melius Malefragrum, parantez içinde Jacob Springer'ın 1480'de yayımlanan kitabı adlı eserin aynı zamanda batıl inançlar ve töreler için büyük bir ansiklopedi olması gibi, parantez içinde Başgöz 2002 3-4. Aynı konuya eğilen Peterburg, geleneksel halk kültürüne yönelen olumsuz yaklaşımları iki ana başlık altında toplamakta. Birincisi de yukarıda belirtilen büyü ve büyücülerle ilgili din kaynaklı eleştirileri ele alırken, ikincisi de halkın geleneksel karnaval ve şölenlerine karşı duyulan ahlak kaynaklı eleştirileri değerlendirmektedir. Geleneksel halk kültürü olumsuzlayanların kadın erkek karışık olarak yapılan bu tür karnaval ve toplantıların ahlaksızlığı körüklediğini savunurken, bu toplantılar hakkında bilgi vermektedirler. Parantez içinde 1996 2+235-242. İlkellerin ve Avrupa köylülerinin kültürü üzerine yönelen bu olumlu ve olumsuz yaklaşımlar aydınlanma dönemine dek sürer. Kokiara'nın kitabının sayfa 5. Rus ve yabaniliğin müdafası başlıklı bölümündeki ifadesiyle belki de herkesten fazla soylu vahşilik kavramına katkıda bulunan ve bu kavramı bütün Avrupa'da popüler hale getirerek tanıtan önemli isimlerden biri, parantez içinde 116, olduğunu söylediği Jean Jacques Rousse, parantez içinde 1712-1774, Başgöz'ün yorumuyla ilkel insanı ve doğayı neredeyse bir din haline getiren düşünceler ortaya koyarken, parantez içinde 2002, François M. A. Voltaire, parantez içinde 1694-1788, Coquiera tarafından Montesquieu ile birlikte yeni dünyanın doğuşunu sağlayan insan tarihçisi, parantez içinde 75 olarak nitelendirilir. Voltaire, Törenler Üzerine Denemeler adlı eserinde Asya ve Amerika yerlilerinin törenlerini karşılaştırırken onların eşitlikçi olduğunu vurgular. Parantez içinde Başgöz 2002. Charles Louis de Secondat Baron and Montesquieu, parantez içinde 1689-1755, Acem Mektupları Letter Persenus adlı eserinde güya Paris'te oturan bir İrlandalıya yazdığı mektuplarda Doğu kültürüne imrenen ve dolaylı olarak kendi kültürünü eleştiren ifadeler kullanırken kendi kültür ve geleneklerini değiştirme isteğini ortaya koymuştur. Parantez içinde Başgöz 2002.5. Kokiara'nın bu konudaki şu sözü, şu özlü değerlendirilmesi kayda değerdir. Acem mektuplarında Montesquieu iki acemin Rica ve Uzbek Avrupa gezileri sırasında Paris'te durduğunu ve oradan arkadaşlarına izlenimlerini aktardıklarını kurgular. Böylece misyonerlerin, gezginlerin ve Baron Lohanta'nın vahşilerden sonra Morana'nın Mısırlısı ve Dufresne'nin Siyamlısından sonra sıra şimdi daha önce Bernier, Chardin ve Taverner tarafından idolleştirilen İrlandalıydı. Parantez içinde 80. Bernard de Fontenelle, parantez içinde 1657-1757. 1724 yılında yayımladığı Hayvan Masallarının Kökeni adlı eserinde bir hukukçu olmasına rağmen masalların kökeni üzerine koyduğu fikirler dönemi için önemlidir. Bu dönemde Avrupa folklor tarihinin yazarı Coquiara'nın vatandaşı olarak önemli üzerinde durduğu bir diğer isim İtalya'daki aydınlanma hareketinin öncülerinden Giambattista Vico'dur. Parantez içinde 1668-1744. Atasözlerinin, hayvan masallarının ve fıkraların tarihin tanıkları olarak incelenmesi gerektiğini savunan ve tarihin aydınlanmasının buna bağlı olduğunu söyleyen Vico, şiirin ve dinin kökenleri üzerinde düşünürken dil ile ilgilenir. Alman epik şiiri ve baladlar üzerine durur ve şiirde, dinde, din yolu ile anlattıklarına göre her ikisinin de her bir insan kökeni olmalıdır. Din sadece tanrısal bir olay olamaz. Parantez içinde Başgöz 2004, 2002.4 Kokiara 1981.109'dan şeklindeki dönemi için yeni aydınlanmacılar için şaşırtıcı olmayan görüşleri ortaya koyar. Kokiara'nın kitabının Vico ve İlkel Dünya başlıklı bölümünde vatandaşı için şunları söyler. Vico, Avrupa düşünce tarihinde bilimin arzu ettiği kadar yeni olması için yeni bir sesi temsil etmiştir. Ona göre araştırmanın sınırları yoktur. Sayısız aydınlanma filozoflarının sesini duyuran bir ruha sahipti. Fakat bu filozoflardan farklı olarak tarihte canlı, verimli bir öğe olarak kabul edilen geleneğin önemini algılamıştır. Bu aydınlanma düşünürleri gibi mucizevi tarih hikayelerinden nefret etti. Fakat aydınlanma düşünürlerinden farklı olarak parantez içinde en azından birçoğu fable, atasözü ve anekdotların tarihin bir parçası olduğunu belirtti ve bunları insan ruhunun bir hatası olarak görmedi. Parantez içinde 109. Aydınlanma dönemi ile birlikte Kara Avrupası, akılcılık ve karşılaştırma döneminde düzleminde yürürken İngiltere'de klasik edebiyata baş kaldıran ve halk edebiyatını yücelten bir akımı ortaya çıkar. Kısa sürede Kara Avrupası'nı da etkisine alacak olan bu akım, dil ve üslup bakımından klasik bir dönemi atlayarak Tevrat ve Homer'e uzanırken biçim olarak da halk şiirini örnek alır. Bu yönleriyle romantik edebiyat akımlarının öncüsü niteliğinde olan bu okulun kurucusu İskoç asıllı James MacPherson, parantez içinde 1736-1796 adlı bir İngiliz şairdir. Parantez içinde Başgöz 2002.5. Din bilimleri üzerine sürdürdüğü eğitimini yarım bırakarak 1756 yılında Le Montagnard Excoisas adlı kahramanlık temalı ve sözlü ve yazılı geleneğin özelliklerini taşıyan şiirini yazan MacPherson, 1760 yılında İskoçya yaylalarından derlenmiş Eski Şiir Parçaları adlı kitabını yayımlar. Mensur şiirlerden oluşan bu ilk kitabı 1762 yılında yayımladığı Fingal ve 1763 yılındaki Temora izler. MacPherson'a göre bu şiirler 13. yüzyılda yaşamış olan Ocean adlı bir halk şairine aittir. Ancak bu şiirlerin geleneksel formatlarını kullanan MacPherson'a ait olduğu kesindir. Bu konu İngiliz yazar ve eleştirmen Samuel Johnson, parantez içinde 1709-1784 ile MacPherson arasında dönemin önemli polemiklerinden biri olmuştur. MacPherson'ın Ocean takma adıyla 1760, 1762 ve 1763 yıllarında yayımladığı 3 ciltlik şiirleri İngiltere'deki araştırmaların yanında kıta Avrupa'sında ve özellikle Almanya'da derin izler bırakmıştır. MacPherson'ın şiiri edebiyatçılar tarafından lirik romantizm öncüsü ve İskoç dağlarının mistik ikliminin sesi olarak yorumlanmış ve onun izinden gidenlerle Ocean'cılık adı verilen halk edebiyatına ve halk kültürüne dayalı bir şiir okulu kurmuştur. Bu şiir okulu folklore, parantez içinde Gürçayır 2007 teriminin ortaya çıkmasını, sonra kimi folklorcular tarafından da sahte folklor olarak nitelendirilse de kendisinden sonraki dönemlerin aydınlarının halk şiirine yönelmelerini sağlayan öncü bir akım olarak bütün dünyaya yayılan bir etki bırakmıştır. Bu nedenle dolaylı da olsa Türkiye'de beş hececiler ile Ocean'cılık arasında pekala ilişki kurulabilir. Parantez içinde Pelvanoğlu 2007. Kokiara kitabının şiirsel ayaklanma başlıklı bölümünde Ocean ile Avrupa uluslaşması arasındaki ilişki hakkında şunları söyler. Bu dönem Avrupa'nın fikir, şiir, toplum, din ve adet gibi konuların aslını açığa kavuşturma, Sayfa 7. Çabalarıyla devamlı olarak sarsılan bir dönemde. Aydınlanma konulara olan ilk yaklaşımları teşvik eden, yönelten ve şekil veren bir güçtü. Şimdiye kadar süregelen bu soylu vahşi anlayışı insanlık tarihine bağlıydı. İnsan, çağın huzursuzluğunu hem yansıtan hem de yatıştıran incelemenin tam merkezindeydi. Işıkları ve gölgeleri olan bu geniş Avrupa resmi içinde ticaret ile zengin olan bir orta sınıfın bulunduğu, klasik dünyada böylece katılan ama aynı zamanda yeni dünya ile ilgili olan bir İngiltere'de gizlenmiş bir ozan olan Ocean'ın ezgileri, ilkel olanı yücelterek korolarda sesi yeniden duyulmaya başlarcasına ortaya çıktı. Ama Ocean'ın ilkelliğe geri dönüş teklifi doğar doğmaz bu yeni bir geriye dönüşü daha uyandırdı. Ulusal mirasa geri dönüş. Parantez içinde 135. James McPherson'ın izinden gidenler onun akımını güçlenerek devamını sağlayanlardır. İngiliz ve İskoç baladları ve Robin Hood konularındaki çalışmalarıyla tanınan Thomas Percy, parantez içinde 1729-1811, Eski Şiirden Kalıntılar adlı 3 ciltlik eski İngiliz ve İskoç halk türlerini bir araya getiren kitabını 1765 yılında yayımlar. Kitaba yazdığı ön sözde balatların dil anlatımındaki sadelik ve halk hayatına yakınlık bakımından edebiyata yapacağı katkıyı vurguladıktan sonra bu metinlerin halka ait öz duyguları ve ulusal ruhu yansıttığını söyleyerek Herder'in halk ruhu olarak tanımladığı, halk edebiyatının ulusal ruhu temsil ettiği ve halk arasında yaşayan eski kültür öğelerini yeni ulusal kimliği inşası için kullanmak gerektiğini savunduğu görüşleriyle örtüşen düşünceler ortaya koyar. Sömürgelerde kazandığı başarı ve ticaretle büyük bir sosyoekonomik ve kültürel değişim ve dönüşüm sürecine giren Avrupa'da eski ümmetçi feodal yapıların çöküşüne paralel olarak ortaya çıkan yeni ve kentli bir orta sınıf, eski feodal ümmetçi ve klasik edebiyatın yerini alan ve geniş kitlelere seslenen bu akımı kısa sürede benimser. Böylece keşifler çağında ilkel insana yönelen merak Avrupa'ya döner ve Avrupa kendi dönemlerini araştırmaya başlar. Avrupa'da her ulusun kendi ulusal ruhunu aradığı bu dönemde özellikle Fransız kültürünün egemenliği altında kendi özbenliklerini kaybetme tehlikesi içinde olduklarını düşünen İsviçreli aydınlar arasında Ocean'cılık akımı uygun bir zemin bulur. İngiltere'de başlayan akım İsviçre dağ köylerinin gelenek, edebiyat ve sanatlarını ulusal kimliği oluşturan değer olarak gören ve bu değerleri komşularından farklı bir ulus olabilmek için benimseyen bir aydın, sanatçı ve düşünür grubu ortaya çıkar. Ulusal Tarih Cemiyeti sayfa 8 adına 1721-23 yılları arasında This Joyce adlı dergiyi yayımlayan Johann Jakob Bodmer'ın parantez içinde 1698-1783 halk bilimine önemli katkısı Alman İlyadası olduğunu söylediği Nibelungen ve Parsifal gibi epik şiirleri bulması, incelemesi ve onları tarihi çalışma alanında olması oldu. Bodmer bu destanlarda küçük beylikler halinde yaşayan Almanların Roma İmparatorluğu'nun boyundurulduğundan kurtulmak ve özgürlüklerini kazanmak için verdikleri yiğitçe savaşlardan izler buldu. Tarihin çalışma alanına aldığı köylüleri hayatını ve köylü kültürünü daha iyi anlamak Bodmer'ın arşivlerini taradı. Yazmalar üzerinde çalıştı. Köylülerden halk edebiyatı örnekleri topladı. Bu davranış İsviçre'yi Fransız kültürü içinde kaybolmaktan kurtaran en önemli etken oldu. Parantez içinde Başgöz 2002. Başgöz'e göre aydınlanma çağının akılcı yazarları halkın inanç ve geleneklerini bir zihin yanlışı olarak görürken, İsviçreli aydınlar köylü kültürünü ulus kültürü olarak yücelterek ve halk edebiyatının tarihin bir çalışma alanında görerek halk ürünlerini ulusun öz kişiliği olarak ele alırlar. Böylece aydınlanmacılar tarafından Fransa ve Almanya'da yalnızca aşağı sınıflara ad olarak verilen küçültücü halk sözü İsviçre'de ulus anlamı kazanır. Alman asıllı bir İsviçreli olan Bodmer'ın bir anlamda Grimm kardeşlere öncülük eden bu yaklaşımları iki vatandaşı tarafından sürdürülür. Gelenekler üzerine çalışan Justus Mercer, parantez içinde 1720-1774 ve hazırladığı İsviçre Konfederasyonu Tarihi adlı eserinde efsanelere yer veren Jonas von Müller, parantez içinde 1786-1808, İsviçre'de bu dönemde yetişen diğer önemli isimlerden ikisidir. Fransa'daki aydınlanmacıların halk ile ilgili bu aşağılayıcı ve etkili tanımlamaları, bu ülkedeki halk bilim çalışmaları üzerinde yavaşlatıcı bir rol oynasa da, bu çalışmaları büsbütün ortadan kaldırmaz. Oceancılık akımı, İngiltere ve Kara Avrupa'sının büyük bir romantizm yaratırken, Fransa'da buna bigane kalamaz. 1805 yılında kurulan L'Académie Celtique yazılı ve sözlü gelenekler özellikle halk edebiyatı üzerine araştırmalar yapar. Akademi bu işlevi 1817 yılında 1830 yılına kadar yavaş yavaş yitirerek arkeoloji ve tarih alanlarına yönelir. Bunda Fransa'da bu dönemde halk şiirinin yok olma sürecinde olması etkili olur. Diğer yandan Fransız masal ve efsaneleri 19. yüzyılın sonuna kadar derlemeye devam eder. Fransa'daki folklor çalışmaları daha çok bu yöne kaydırılır. Fransa'nın aksine olarak Almanya'da oceancılık ve buna dayalı milli romantizm, aydınlanmacı görüşlerden daha fazla etkili olur. Bu akımın Almanya'daki öncüsü kendi şiirini yaratırken Tevrat'tan, Yunan destanlarından ve Orta Çağ Alman epik anlatmalarından esinlenen ve esin alanına İskandinav mitolojisini de katarak Fransız edebiyatına karşı Almanya'da başlayan, sayfa 9, direnmeye yeni bir yol çizen F.G. Klopstock, parantez içinde 1724-1803 olmuştur. Parantez içinde baş göz 2002, 2 nokta üst üste 7. Klopstock bu özellikleriyle Kokiara tarafından şöyle nitelendirilir. Bodmer gibi o da ulusal duyarlılığın en önemli şey olduğunu hissetmişti. Alman edebiyatı onun çabalarıyla ulusal bir edebiyat oldu. Halk geleneği önemi fark edilen halk yaşamı dahil tüm karakteristik özellikleriyle folklorde Murat, Bodmer, Mercer ve Müller'in çabaları sayesinde ulusal bir kimliğe büründü. Parantez içinde 164. İngiltere'de başlayan ve Frederick Gottlob Klopstock ile Almanya'ya ulaşan oceancılık akımı, Johann Gottfried von Herder ile parantez içinde 1744-1803 gerçek hayranını ve gelenekteki halk bilim çalışmalarını derinden etkileyecek büyük temsilcisini yetiştirir. Başlangıçta tıp ve din bilimini okuyan Herder, dönemin önemli Alman felsefecilerinden Immanuel Kant'ın parantez içinde 1724-1804 felsefe derslerini takip eder. 1766 yılında Über die Neue Deutsche Literatur adlı ilk kitabını yayınlar. Halk bilimi açısından asıl önemli eserleri Alt Volksilder parantez içinde 1774, Volksilder parantez içinde 1778 ve Von Ges de Ibraischen Posi parantez içinde 1782 gibi halk şarkıları ve şiirleri üzerinde yaptığı derleme ve incelemelerin yer aldığı çalışmalardır. Kant'ın yarı sıra Johann Görheim'in parantez içinde 1730-1788 ve Johann Wolfgang von Goethe parantez içinde 1749-1782 gibi dönemin önemli düşünce ve edebiyat adamlarıyla aynı kültür ortamlarını paylaşan Herder, baş gözden özetleyerek söyleyecek olursak, kendine özgü, ulusal romantizm akımını kurarak Alman kültürünü etkisi altına alan eski Yunan, Latin ve Fransız kültürlerine savaş açar ve ulusal kimliğin inşasında halk kültürünün temel alınması fikrini savunur. Herder, Alman halk şarkılarında Alman halk ruhunu da görür. Ona göre bu ürünler son derece özgün Alman kültürünü yansıtmaktadır. Bir kültür ne kadar yabancı etkilerden uzak olursa o oranda ulusaldır. Edebiyatçının yapması gereken yüksek Alman kültür sentezine varmak için Alman'ın ilkel, sade fakat zengin dilini kullanmak ve Alman ortak ruhunu yakalamak olmalıdır. Parantez içinde baş göz 2002, 2 nosta üst üste 8. Ortaya attığı bir ulusun ortak ruhu ilkesi Avrupa'da derin izler uyandıran Herder'in görüşlerini baş göz şöyle yorumlar. Herder'e göre bir ulusun ortak ruhu en iyi, temiz ve bozulmamış olarak halk edebiyatında bulunur. Bunun için Almanların türküleri, masal, efsane ve epik şiirleri toplanıp yayınlanmalıdır. Halkın inançlarını, değerlerini, düşüncelerini şairler, eleştirmenler ve felsefeciler en doğru olarak bu örneklerden öğrenebilirler. Başgöz 2002 2. üst üste 8. Ulusal şiir olarak Work tarafından üretilen zengin ve doğaya duyarlı şiiri benimseyerek 1770'li yılları bu şiirde söylenen Alman halk türküleri parantez içinde Volkslieder üzerine yaptığı çalışmalarla geçiren ve Alt Volkslieder'ın parantez içinde 1774 Volkslieder parantez içinde 1778 adlarını taşıyan iki kitap yayınlayan Herder sayfa 10. Öteki halkların türkülerine de dikkat çeker. Yaptığı incelemelerde türküler ile müzik arasında ilişki kurarak türkülerin sadece metinlerinin toplanmasının yetersizliğini vurgulanır ve müzik değerlerinin de belirginleşmesini ister. Ulusçu bir romantik olan Herder, uluslar arasındaki farkları coğrafi ve tarihi şartlarla ortaya koymuş doğal sonuçlar olarak görür ve her ulusun kendine özgü ortaya çıkış ortaya çıkış kültürünün varlığını kabul eder. Ulusların kendi seçtikleri yolda ilerlemeleri duraklar. Başka kültürler bu ulusların etkisi altına alırsa öze dönüş için en doğru yolun halka ve halk kültürüne başvurmak olduğunu savunur. Parantez içinde baş göz 2002 2. üst üste 9. Herder'in Almanya'da folklore yönelen bu sistemli dikkati bu alanda bilimsel bir altyapı oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak folklor teriminin Almanca karşılığı Volkssund W.J. Thoms'tan çok önce 1782 yılında kullanılmıştır. Parantez içinde göz aydın 1992 2. üst üste 1020-1021. Herder'in görüşlerinin kendisi gibi romantik akımın mensubu olan Carl Joachim Friedrich Ludwig von Emmen 1782-1831 Clemens Brentino parantez içinde 1778-1842 gibi halk kültürü derlemecileri tarafından benimsenmesiyle Kokiara'dan özetleyerek söyleyecek olursak 200 yıl öncesinin Brezilya ilkellerine duyulan soylu vahşi romantizmi Fransız ihtilalinin de başarıldığı bu dönem Avrupa'sında soylu halka yönelmişti. Herder ve etkilerden hareketle Kokiara'nın kitabının Almanya'da İnsanlık adlı 11. bölümünde yer alan Türk halk biliminin çalışmalarını değerlendirmek açısından da önemli olduğunu düşündüğüm şu aydınlanma ve romantizm karşılaştırmasına dikkat çekmek istiyorum. Artan bir şekilde kültürel ve siyasi güce dönüşen Bon People kavramı, romantizm çağında Almanya'da özel bir kavram olarak kabul edilen ulusal köken kavramı ile birleşmiştir. Noblesse Tick ve Chazelle'in kardeşlerin oluşturduğu romantiklerin Almanya'daki ilk kuşağının her derece halk bilimi düşüncesinin gelişmesine, Ernim ve Brentino ile başlayan ikinci kuşaktan daha az katkı yaptığı sıklıkla tartışılmaktadır. Ancak tamamıyla bu görüşü benimsemek mümkün müdür? Öncelikle Alman romantizminin aydınlanmanın antitezi olduğunu ifade etmek gerekir. Bu iki hareketi ayırt etme konusunda Cassirer her ikisinin tarihi yaklaşan ve farklılaştıklarını söylemektedir. Cassirer'a göre romantikler geçmişi sırf geçmiş olduğu için sadece bir gerçeklik olarak değil, en yüksek ideallerden biri olduğu için sevmektedirler. Geçmişteki kökenlere döner dönmez her şey anlaşılır hale geliyordu. Bu eğilim 18. yüzyıl düşünürlerine tamamen yabancıydı. Gerçekte insanın geldiği nokta ve yeni düzenin doğuşu ile ilgilenen 18. yüzyıl düşünürleri, tarihin çalışmaları bir son olarak değil bir gerçek olarak düşünülebilirdi. Romantik sayfa 11. Romantikler tarih ve sanat aydınlanmanın reddettiği önemli kavramlara yüklüdür. Bunun sonucu romantikler Almanya aydınlanma filozoflarının önceden incelemiş olduğu yerlere, parantez içinde Doğu'ya ve Yunanistan'a ve dönemlere, parantez içinde Hristiyanlık, Orta Çağ, yeniden dönüşmüşlerdir. Ancak romantiklerin bu ilgilerinin gerçek nedenleri nelerdi? Temelde romantikler en azından Fransız İhtilali'nden önce aydınlanma düşünürlerinin nefret ettiği şeyleri seviyorlardı. Romantiklerinin dünya görüşüne göre geçmiş bir dağın zirvesi ise evrensel önemin ideal sığınağı olarak dağın kendisi de kendi geçmişleriydi. Romantikler için geçmiş sadece uzak zamanlarda derinlemesine bir bakış değil, aynı zamanda gelecek için bir dersti. Ve romantiklerin insanlığa karşı ilgileri de bu gelecek içindi. Ayrıca kendi köklerini ararken romantikler, romantizm öncesi sanatçıların fazlasıyla üzerinde durdukları, toplumun örf ve adetlerinin derinliklerinde gömülü inançlarla yüzleşmekte başarısız değillerdir. Kimi yaklaşım farklılıklarına rağmen Herder'in temel düşüncelerinin gerçek uygulayıcıları ve halk bilimi çalışmalarının bir anlamda kurucuları Grimm kardeşler olmuştur. Jacob Ludwig Carl Grimm, parantez içinde 1785-1863 ve Wilhelm Grimm, parantez içinde 1786-1859, dünyada ilk masal araştırmalarını başlatmışlar ve bu araştırmalar sırasında folklor kuramlarını ortaya çıkmasına öncülük etmişlerdir. Grimm kardeşlerin 1812 yılında Alman köylülerinden derleyerek yayımladıkları Çocuklara ve Ev Halkına Masallar külliyatında ve sonraki çalışmalarında Grimm kardeşler ulusal geçmişin yaşayan unsurları ve kolektif Alman ruhunun yansımaları olarak gördükleri folklore son derece romantik duygularla yaklaşmışlardır. Grimm kardeşlerin folklor çalışmaları bakımından asıl önemli ismi Jacob Grimm'dir. 1811 yılında yayımladığı Poesies des Metris Kantor'un yanı sıra 1818 yılında Blanche-Nick et Les Sieps Nains ve Hansel et Gretel, 1829 yılında yayımladığı Legant Hercule Element onun münhasırın folklora yönelik çalışmaları arasında önemli bir yere sahiptir. Grimm kardeşler özellikle Jacob Grimm çalışmalarını dil ve folklor ilişkisi üzerinden Alman kültürünün kaynağı üzerinde yoğunlaştırmış, bunun sonucunda ortaya attığı görüşlerle Hint-Avrupa dil kuramları, parantez içinde baş göz 2002 2 nokta üst üste 10 ve bu kuramlarla esinlenen difüzyon, antidifüzyon, göç, kültürel, ödünçleme, karşılaştırmalı kuram gibi kavramları ortaya çıkmış ve 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın önemli bir bölümünde bu kuramlar etrafındaki tartışmalar folkloru etkilemiştir. İnsanın ve kültürün evrimi bağlamında tarihin yeniden kurma ve bu çerçevede ulusların kökenlerini araştırma gibi iki temelde yürüyen folklor, sayfa 12. çalışmaları, her derin ulusal ruha yönelik tanımlamalarıyla kazandığı yeni boyutu 19. ve 20. yüzyıllarda son derece etkin olarak kullanılmış ve ümmet eleştirilerinden ulusa geçiş süreçlerinde ulusal burjuva eleştirisinden işçiye olumlayan süreçlerde sınıfsal yeni vurgularla bütün dünyaya yaygınlaşmıştır. Her ülkenin siyasal tarihi içinde ele alınabilecek bu gelişmeler, örneğin İsveç kültürü ve devleti içinde var olma mücadelesi veren Fin ulusu açısından Dr. Elias Lönnrot, parantez içinde 1802-1884 tarafından derlenen Kalevala, bu ulusun varoluşunun kanıtı ve bu bağlamda onun milliyetçiliğinin ateşleyicisi olarak yorumlayacaktır. Diğer yandan siyasal anlamda büyük değişimler geçiren Rusya'da folklor, bir dönemde Avrupa'da herderci, bir dönemde benfeist ve kültürel ödünçlemeci, bir başka dönemde yapısalcı paradigmalardan etkilenirken, sosyalist dönemde işçi ve köylü folkloru bağlamında sınıfsal yeni yorumlamalarla karşılaşacaktır. Parantez içinde Sokolov 2009. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile kimi kültürel haklar elde eden Osmanlı azınlıkları, örneğin Sırp folklorcusu Vuk Stefanović Karadžić, parantez içinde 1787-1864 gibi Grimm'lerin desteği ve Ocean akımının romantizmi içinde folkloru Osmanlı karşısında ulusal kimlik kazanma süreçlerinde kullanırken, Osmanlılık fikrini devlete egemen kılmak isteyen merkezi yönetim, azınlıkların bu ayrıştırıcı dil ve eylemlerine karşı bir refleks olarak folklor çalışmalarına eğilim göstermez. Parantez içinde Dünya Folklor Çalışmalarının eğilimi hakkında daha fazla bilgi için BKZ Eker VD 2003A. 1.2 Folklor'un ilk derneği. İngiltere'de 1878 yılında kurulan Folklor Society, parantez içinde Folklor Derneği, folklor'un ilk kurumlaşma denemesi olarak tarihteki yerini almıştır. Folklor sözcüğünün bir bilim dalının adı olarak yayımlanmasında bu derneğin rolü incelenmeye değerdir. Bu derneğin kuruluşunun ardından İskandinav, Rus, Portekiz ve İspanyol bilim insan adamları da aynı kelimeyi kullanmışlardır. 20. yüzyılda folklor teriminin halk oyunu ve müziği şeklinde daha dar bir anlama indirgenmesi bütün dünyada görülmüştür. Folklor oynamak şeklinde yanlış kullanımlar disiplinin oyun ve müzik olarak algılanmasına neden olmuş, bunun üzerine folklor kavramını karşılamak üzere birçok dilde yeni terimler ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki halk bilimi, Fransızca'daki Arts et Tradition Populaires ve İngiltere'deki folkloristik terimleri, folklorun eski anlamını yitirmesi ve kapsamının daralması nedeniyle ortaya çıkmış ve güçlenmiştir. 1.3 Avrupa'da folklor teriminin ilk kullanımı. Dünyada ve Türkiye'de yaygın bir görüş olarak folklor teriminin İngiltere'de 22 Ağustos 1846 tarihinde William John Thames, parantez içinde 1803-1885 tarafından ilk kez kullandığı kabul edilir. Henüz doğuş sürecinde olan bu bir disiplinin adının İngilizce'deki son derece tanımlayıcı ve alanın sınırlarını belirleyici, sayfa 13, bir üslupla bu kullanımı kuşkusuz ki folklor çalışmaları tarihinde bir başlangıç olarak son derece önemlidir. Thomson et Henum dergisinde ilk kez telaffuz ettiği folklor terimi, 19. yüzyılda İngilizlerin ve İngilizcenin yayılmaya başarılarına koşut olarak disiplinin adı olarak benimsenmiştir. Thomas yazısında kendisine kadar popüler antikite ve popüler edebiyat gibi terimler altında çalışılan disiplin için folklor teklif ettiğini ve bu terimin isim babası olmaktan heyecan duyduğunu belirtir. Parantez içinde Eker, VD.2003A1-7. Folklor teriminin ilk kullanımı ve isim babalığı Thomas'a ait olmakla birlikte Türkçe karşılığı halk bilim demek olan bu terimi Almanca karşılığı Volkskund'un çok daha önceleri bulunduğu bilimsel araştırma arşivinde saklanmaktadır. Nevzat Gözaydın'ın 1978 ve 1992 yılında yazdığı iki yazıyla Türk kamuoyuna da aktardığı belgelere rağmen gerek Türkiye'de gerekse dünyada folklor teriminin ilk kullanımı ile ilgili yazı ve görüşlerde Thomas öncesine dikkat çekilmemektedir. Popülerleşmeyen bilimsel bilginin bile kullanılmadığı gibi bir yaklaşımla ele alabileceğimiz bu duruma Nevzat Gözaydın sistemli ifadelerle dokunmaktadır. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi'nin 1978 yılında yayımlanan 351. sayısında folklor sözcüğü üzerine başlıklı bir yazı kaleme alan Gözaydın, Türkiye'deki araştırıcıların folklor teriminin ilk kullanımı konusunda hala yanlış bir bilgi olarak Thomas'un 1846 yılındaki yazısını gösterdiklerini dile getirerek bu bilginin yanlış olduğunu ve tahsis edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Adı daha çok jimnastik sporu ile dünya çapında ünlenen Alman Friedrich Ludwig Jahn, parantez içinde 1778-1752, 1810 yılında yayımladığı Deutsches Volktum adlı kitabında Volktum yani halk varlığı ve Volkstumkun de yani halk varlığı bilimi terimi kullanılır. Bu kitabın yayımlanacağından 1809 yılında söz eden Literatürchen und Zeitschrift dergisi aynı terimleri daha bir yıl öncesinde haber verir. 1813 yılında yayımladığı kitabında Johann Felix Knüffel Volkskund yani halk bilimi terimini kullanır. Aynı konuya Türk Dili Dergisi'nde 1992 yılında yayımlanan yine folklor üzerine başlıklı yazısında yeniden dönen Gözaydın, bu kez Almanya'da Volkskund teriminin ilk kullanımı 1782 yılında götüren ve Thomas'un önerdiği terimi Almanca'da çevirmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurgulayan yeni belgeler sunar. Bu yeni bilgiye göre Hamburg'da 10 Nisan 1782 yılında yayın hayatına atılan ve üçer aylık periyotlarla iki kez yayımlanan Der Reisend, parantez içinde Gezgin adlı haftalık dergi 1782 yılında yayımlanan bir nüshasında Volkskund teriminin bilinçli bir şekilde kullanır. Terimin sayfa 14. İsim babası da derginin yayın yönetmeni Frederick Eckhart olduğunu açıklar. Parantez içinde 1992 2. üst üste 1018-1021. Eckhart'ın bilinçli olarak 1782 yılında yeni kurulmakta olan disipline bu adı teklif ettiğini belirttikten sonra Gözaydın 1778 yılında yayımlanan bir kitapta aynı terime yer verildiğini, bu dönemde ayrıca Volkerkund teriminin de kullanıldığını bildirmektedir. Volkerkund teriminin çeşitli halkları çalışmasıyla etnoloji terimine başlangıç teşkil edilebileceğini, diğer bir yandan bir ulusun halk olarak tanımlanan kitlesinin kültürüne yönelik çalışmalar içinse Volkskund'un önerilmesine dikkat çekici bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Gözaydın, daha bu dönemde etnoloji ve halk bilimi arasında farkın terimleştirilerek belirginleştiğini söyler. Parantez içinde 1992, 2. üst üste 1021. Belki yeni bulunacak belgelerle ilgi çekici bir tartışma alanı olabilecek folklor teriminin ilk kez kullanımı Avrupa'da 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında bir disiplinin doğuş öyküsü ve tarih bağlamında daha fazla tartışılabilir. Ancak şurası bir gerçektir ki folklorun yakından ilgilendiği köylülerin ekin kültür terminolojisiyle söyleyecek olursak Avrupa'da folklor çalışmalarının tohumu İstanbul'un Türkler tarafından alındığı 15. yüzyılda toprağa düşmüş, 16. yüzyılda toprak altında, 17. yüzyılda toprak üstünde çimlenmiş, 18. yüzyılda yeşermiş ve boy vermiş ve nihayet 19. yüzyılda hasada durmuştur. Biraz sonda dokunacağımız üzere Türkiye folklor teriminin ilk kullanımı serüveninde Avrupa'nın yaklaşık olarak 150 yıl gerisindedir. Türkiye'de folklor teriminin bir disiplinin adı olarak tanımlandığı ve kullanıldığı ilk yazılar 1913-1914 yıllarında yayımlanabilmiştir.